Ayrım 5. Gökdelen, Tahsin Yücel. Sayfa 55. 3. Can Tezcan 4-5 aydır görmediği dostunun kendisine çok iyi karşılayacağını daha kürenin görkemli kapısından girerken anladı. Görevliler ayağa fırlayarak kendisini saygıyla selamlıyor, her adımda adını ezberlemek isterlermiş gibi "Buyurun Can Bey, şuradan Can Bey, hemen Can Bey, lütfen Can Bey" diyor, çevresinde gittikçe kalabalıklaşıyorlardı. Öyle anlaşılıyordu ki gazeteye geleceğini yalnızca ünlü köşe yazarı Cüneyt Ender ve kapıdaki görevliler değil, başta gazetenin patronu olmak üzere muhabirinden Sayman'la tüm çalışanlar biliyordu. Peki nedeni ne bunun? New Yorklu Temel'in avukatlığını yapmam mı? Bu sabah olağanüstü mahkemede Başkan Bey'e çektiğim fırça mı? Yoksa yalnızca Can Tezcan olmam mı diye sordu kendi kendine. Ama daha ötesini araştırmadı. Ne olursa olsun bu karşılama iyi bir belirti diye geçirdi içinden. Kafasındakini dostuna benimsetebilmesi durumunda işler hızla gelişebilirdi. Küre bir zamanların hürriyeti gibi bol resimli ve bol yarı çıplak kadınlı bir halk gazetesiydi. Ama bir yandan patronun serveti ve ilişkileri, bir yandan kimi köşe yazarlarının becerisi nedeniyle en yapay, en saçma sorunları bile güncelleştirip kitleye mal etmekte üstüne yoktu. Arada bir konuları saptırarak iktidarlara yardımcı olur, arada bir de saldırıya geçerek kitleyi arkasına alırdı ama bir takım önemli sorunların üzerinde inatla durarak çözüme kavuşturulmalarında belirleyici bir işlev yüklendiği de olmaz değildi. Eski dostu Cüneyt Ender de gazetesine benzerdi bu açıdan. Üstelik olayların akışına göre ve oldukça sık değiştirdiği tutumlarına bir dürüstlük, daha dün benimsediği savlara tartışılmaz bir gerçeklik görüntüsü vermeyi çok iyi becermesi nedeniyle her zaman örnek bir gazeteci, etkili bir köşe yazarı olarak değerlendirilmişti. Düşündüğü konuda da etkili olmaması için bir neden yoktu. Ancak Cüneyt Ender'in odasında sabahki duruşmaya ilişkin 5-10 dakikalık bir konuşmadan sonra gençliklerinin bir bölümünü yüzyılın ikinci çeyreğinde bırakmış kır saçlı, hafiften göbekli ve çok başarılı eski arkadaş nitelikleri bir süre her şeyi unutturdu onlara. Gerçekte bugün olduğu gibi o günlerde de ne yaşamları benzeşirdi ne düşünceleri. O günlerde Can Tezcan devrimci bir üniversite öğrencisiydi, Cüneyt Ender ise tüm düşüngülere dışarıdan bakan bir genç gazeteci. Ama görev gereği hep solcu öğrencileri izlemiş, çoklarıyla dostluk kurmuş, eylemlerini ve düşüncelerini olabildiğince nesnel bir biçimde yansıtmaya çalışmış, olayların soğumasından sonra serüvenlerine ve kişiliklerine ilişkin kitaplar yazmış, böylece onlardan biri gibi görünmeye başlamıştı. Eylemleri artık içeriğinden boşalıp bir takım gözüpeklik ve güç edimlerine indirgenmiş olduğundan onlar da içlerinden biri olarak görmeye başlamışlardı kendisini. Üstelik her şeyi abarttığından olacak, serüvenlerini ondan dinlemeye bayılırlardı. Can Tezcan da kuralı bozmadı. İçten kahkahalar arasında ne günlerdi o günler ya da ne çılgınlıktı o türünden ünlemlerle başladılar, sonra alçak sesle savaşım anılarına daldılar. Uçsuz bucaksız bir kalabalığın ortasında havaya sıkılan kurşunlar, 20. yüzyılın 3. çeyreğinden kalma, kurtuluşa kadar savaş ve tek yol devrim haykırışları kulakları sağır ederken Can Tezcan'ın boyuna bakmadan iri yarı bir polis komiserinin belindeki tabancayı kapıverip kendisine doğrultmasını, bir başka gösteride 3 haftadır ülkenin her köşesinde aranıp da bir türlü bulunamayan, kendisinden herhangi bir haber de alınamayan Amerika Birleşik Devletleri Konsolosu'nun başında dalga dalga omuzlarına inen kızıl bir peruk, üzerinde kolsuz bir pembe bluz, kısacık bir pembe etek ve ayaklarında hem yüksek hem incecik topuklu pabuçlarla polislere doğru koşmasını, birbirlerinin eksiğini tamamlayarak tam 3 kez baştan anlatıp kahkahalarla güldüler, ikide bir "Ne günlerdi o günler?" diye yineleyip durdular. Cüneyt Ender gözlerini arkadaşının gözlerine dikti. Ama hepsinin en unutulmazı komiserin belinden tabancasını, elinden de tufan şirini çekip almandı dedi, içini çekti. Yazık ki aradan bir yıl bile geçmeden vuruldu zavallı, çünkü sen yanında değildin diye ekledi. Can Tezcan'ın gözleri doldu. Tufan kavganın şiirini yazardı ama kavga etmesini bilmezdi. Her şeyden önce uzandı dedi, içini çekti. Hep geride kalmasını söylerdim ama beni dinlemezdi diye mırıldandı. Cüneyt Ender tuhaf bir biçimde gülümsedi. Ben de soyadıyla dalga geçerdim. Sen bu soyadıyla ne ozan olabilirsin ne kahraman derdim, dedi. Bir süre sustular, sonra yine Cüneyt Ender konuştu. Senin varol korkmaz hiç katılmazmış bu eylemlere, inekler dururmuş. Bu da yetmezmiş gibi devlete ve yasalarına bağlılık söylevleri çekermiş hep. İşe bak ki şimdi biz dışarıdayız, o içeride dedi. Sen bu sabah duruşmada ortalığı birbirine kattığına göre davasında hiçbir olumlu gelişme olmadığı anlaşılıyor. Can Tezcan'ın yüzüne koyu bir gölge düştü sanki, içini çekti. Göründüğü kadarıyla yok diye yanıtladı. Ben de sana bunu sormayı düşünüyordum. Avukatı sensin, davanın ayrıntılarını en iyi sen biliyorsun. Can Tezcan bir kez daha içini çekti. Avukatın bilgisi olması için ortada gerçek bir dava bulunması gerekir dedi. Ama bu davada ne belge var ne bir şey. Suçlamalar var yalnızca. Hiçbir kanıta dayanmayan ve hiçbir yere götürmeyen suçlamalar. Varolun gençlik aşkı gibi. Bunlar da yargıçlardan ve avukatlardan önce gazete ve televizyonlara geliyor genellikle. Bizlerden önce sizler görüyorsunuz. Sonra da doğru mu yanlış mı demeden yayımlıyorsunuz. Haklısın dedi Cüneyt Ender. Bu konuda iyi bir sınav vermedik. Adamlar fazla iticiydi. Mevlüt Aga da fazla bastırıyordu. Can Tezcan birden dostuna doğru eğildi. Benim bu tür aksaklıklara kesinlikle son verecek nitelikte bir tasarım var. Seni bu nedenle rahatsız ettim, dedi fısıldar gibi. Cüneyt Ender korkmuş gibi arkasına yaslandı birden. Beni bu heriflerle karşı karşıya getirmeye kalkacak değilsin herhalde, dedi. Bilirsin, hiç şakaları yoktur. Köşemden atılmam için Mevlüt Ağa'nın bir telefonu yeter. Can Tezcan güldü. Önerimin böyle bir sonuç getirebileceğini hiç sanmam sevgili dostum, dedi. Öyleyse anlat. Can Tezcan düşünceli bir havaya büründü, gözlerini dostunun gözlerine dikip sustu bir süre, sonra bir şaka yapacakmış gibi tuhaf bir biçimde gülümsedi. Sevgili Cüneyt, bu ülkede gerçek demokrasinin yerleşmesi için yargının en kısa zamanda özelleştirilmesi gerekiyor, dedi. O zaman ta öğrenciliğinden beri tekleme nedir bilmeyen Cüneyt Ender bir süre sen diye kekeledikten sonra ''Sen ne diyorsun Tanrı aşkına? Sen neler saçmalıyorsun?'' dedi ama hemen arkasından fazla ileri gittiğini düşündü, sesini yumuşatmaya çalıştı. ''Cancığım, beni çok şaşırttın.'' diye sürdürdü. ''Bu da yeni bir devrim mi?'' Can Tezcan kararlılıkla başını kaldırdı, gözlerini dostunun gözlerine dikti. ''Evet, yeni bir devrim.'' diye yanıtladı. ''Hem de büyük, çok büyük bir devrim. Daha doğrusu gerçekleştirilmesi durumunda büyük bir devrim olabilir.'' Nereden esti peki? Nereden essin istiyorsun ki? Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ilkesinden. Bir ülkede her şey özelleştirilmişse, hukukçusundan polisine, herkes özel öğretim kurumlarında yetiştiriliyorsa, yargının hala bir devlet kurumu olarak kalması açık bir tutarsızlık olmaz mı sence? Bugünkü durumda yeterince göstermiyor mu bu tutarsızlığı? Bugünkü durumun nesi var ki? Bugün yargı ne özel ne kamusal. Daha doğrusu kimi zaman özel gibi görünüyor, kimi zaman kamusal ama daha çok özel. Her şey yönetimin, yönetimin bile değil, hükümetin başındaki adamın iki dudağı arasında. Yani kamusal görüntüsü altında özel, özelden de öte bireysel. Yani yargının en kötü, en yoz biçimi. Bu sabah da tanık olduğumuz gibi. Sen de böyle düşünmüyor musun? Cüneyt Ender hemen yanıt vermedi, gözlerini yere dikerek düşündü bir süre. Gazetesinin coşkuyla desteklediği yönetimin böyle bir öneriyi öfkeyle geri çevirmeyeceği de, yargı alanında gerçek çözümün özelleştirme olup olmadığı da kuşkuluydu ona göre. Gülümsemeye çalıştı. ''Bunu nereden çıkarıyorsun?'' diye sordu. Can Tezcan şaşırdı birden. Böyle bir soru beklemiyordu. Oturaklı bir yanıt, somut bir örnek aradı. Başbakan ve birkaç bakan, birkaç milletvekili geldi gözlerinin önüne, Büyük Millet Meclisi'nde bir oylama, Adalet Sarayı'nda birkaç yargılama görüntüsü geldi. Bir ülkede akşam sabah yeni yasalar çıkarılıyorsa, yargı ve yönetim çoktan özelleştirilmiş demektir, dedi. Bizdeki durum da bu. Her özel kurum için özel yasa çıkarılmakta. Hem de kaç yıldır? Kaç yıldır yöneticiler ya da adamları ne istiyorsa o olsun, %100 o yapılsın, yargıcın, yöneticinin yorumlama hakkı kalmasın diye. Bunu görmemek için kör olmak gerekir. Benim görüşümü sorarsan, dostum yavaş ol biraz diye sözünü kesti Cüneyt Ender. Sen konuyu biraz saptırmıyor musun? Sözünü ettiğin tüm o yasalar kapalı kapılar ardında değil, Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılıyor. Dolayısıyla bu devletin, bu toplumun yasaları... Can Tezcan birden sinirlendi, kalkıp gitmemek için zor tuttu kendini. Bu yasalar kapalı oturumlarda çıkarılsaydı en azından bir utanma, bir bilinç rahatsızlığı, bir ölçü duygusu taşıdıklarına inanırdık, dedi. Sen bizim yöneticilerimizin utanç duygusundan bile yoksun olduklarını mı söylüyorsun? Cüneytciğim, duyguyu muyguyu bırakalım da gerçeğe bakalım, dedi Can Tezcan. Bir ülkede durmamacasına yasa çıkarılıyorsa, 6 ay önce çıkarılmış bir yasanın yerine 6 ay sonra tam karşıtı getiriliyorsa, yargı kararlarının yönetimin istediği biçimde olması için 2'de 1 özel mahkemeler kurulup özel yargıçlar atanıyorsa, o ülkede yalnızca yargı değil, hiçbir şey güvencede değil demektir, dedi. Yasaları çıkaranların kendileri bile güvende değil demektir. Bunu anlamak ve anlatmak çok mu zor sence? İyice coşmuştu Can Tezcan, inançla konuşuyordu ama kimilerini zaman zaman şöyle bir sezinlemiş bile olsa, daha önce bilinçle düşündüğü şeyler değildi söyledikleri. Bu nedenle kendi ağzından çıkan sözleri neredeyse bir başkasının düşünceleri gibi algılıyor ama bundan rahatsız olmak şöyle dursun, içinden çıkılmaz olmuş bir duruma geçerli bir tanık konulduğunu görmenin mutluluğunu duyuyordu. İşin ilginç yanı, o bu coşkulu konuşmayı sürdürdükçe Cüneyt Ender de benimsemeye başlıyordu gözlemlerini, 2070'li yılların çok ünlü ve çok zengin avukatını değil de 2050'lerin ateşli devrimcisini dinliyormuş gibi bir duyguya kapılıyor, neredeyse gençlik günlerini yeniden yaşıyordu. Gene de durmamacasına özel durumlar için yasa çıkarmak ve özel mahkemeler kurmakla yargıyı özelleştirmek arasında dolaysız bir bağıntı kuramıyordu. Sevgili dostum, sürekli olarak özel yasa çıkarmakla yargıyı özelleştirmek birbirinden çok farklı şeyler gibi geliyor bana, dedi. Böyle sürekli olarak özel yasalar çıkarılırken yargı özel kurumların elinde daha iyi mi işleyecek? Can Tezcan duralamadı bile. Herhalde, dedi, herhalde daha iyi işleyecek. Neden? Çünkü çelişki kalkacak ortadan. Yani her şey gibi yargıda özel kurumların elinde olacak. Daha iyi işlemese bile tutarsızlık kalkacak ortadan. Tüm sorun tutarlılık mı yani? Evrimin tamamlanması mı? Ama özel kurumlar bu işi daha iyi yapmayacaksa? Eninde sonunda daha iyi yapacaklar. Çünkü parasıyla yapacaklar her şeyi. Evet, böyle. Yargıyı ellerinde tutanlar davalı ve davacıdan para alacaklar ister istemez. Onlara karşı belli bir sorumluluk yüklenecekler. İşlerini ellerinden kaçırmamak için daha sorumlu davranacaklar. Nereden belli? Ülkeyi yönetenlerle büyük özel kuruluşlar arasındaki sıkı ilişkileri sen benden çok daha iyi bilirsin. Her gün görüyoruz. Halkı soymakta çok iyi anlaşıyorlar. Hele bu özel kuruluşlar yabancı olunca. Yargıda da böyle olmayacak mı? Hayır, yargıda böyle olmayacak. Öyle bile olsa, sen bu durumda adaletin de bir mal gibi satılabileceğini, dolayısıyla bir mala dönüştürülebileceğini benimsemiş olmuyor musun? Sence doğal değil mi bu? Her türlü değerin mala dönüştürüldüğü bir ortamda bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Şu 21. yüzyılda neler mala dönüştürülmedi ki? Cüneyt Ender hep 25 yıl öncesinin ateşli devrimcisini dinler gibi dinliyordu dostunu. Görüşüne katılsın katılmasın, mantığına, gözlem gücüne, coşkusuna ve öfkesine hayranlık duyuyor, ne düşüneceğini, ne söyleyeceğini bilemiyordu. Peki, yargıyı satın alacak zengini nereden bulacağız diye sordu. Böylesine büyük bir örgüte kimin gücü yeter ki? Can Tezcan gülümsedi. Örneğin ben alabilirim, dedi. Cüneyt Ender büsbütün şaşırdı. Sen mi? Dalga geçme benimle, dedi. Onca yapıyı, onca yargıcı, onca savcıyı neyle satın alacaksın ki? Can Tezcan hep gülümsüyordu. Sorduğun şeye bak, dedi. Bunca fabrika, bunca maden, bunca orman, bunca üniversite, bunca hastane, bunca hava, deniz, kara ve demir yolları nasıl satıldıysa yargıda öyle satılacaktır herhalde, yani yok pahasına. Ayrıca çalışanlar için para ödenmez bu işlerde. Onlar hesap dışında tutulur. Böylece canının istediğini alır, istemediğini almazsın. Üstelik hükümeti binlerce adama aylık ödemekten kurtarmış olursun. Cüneytciğim, senin gibi büyük bir gazeteci bunları nasıl bilmez? Cüneyt Ender soruya yanıt vermedi. Yargı başka, dedi. Burada da değişik dümenler çevrilse bile bence bu iş çok para ister. Ben kendime örnek diye andım. Yargıyı ille de ben alacağım demedim. Alamam da, diye yanıtladı Can Tezcan. Ama almaya kalkarsam bana destek olacak ya da kendileri alıp beni yönetimin başına getirecekler hiç de az değil. Örneğin kim? Örneğin paralı müşterilerim. Diyelim ki New Yorklu Temel. Senin gökdelen kralı. Evet o. Yoksa beğenmedin mi? Yok, neden beğenmeyeyim? Çok zengin ve çok çılgın olduğunu söylüyorlar. Diktiği gökdelenler de gerçekten güzel. Ama biraz üç kağıtçı değil mi bu herif? Herkes kadar. Fazla olarak bir ülküsü var. İstanbul'u %100 çağdaş, %100 ruhsuz bir kente dönüştürmek, esin kaynağı New York'tan bile daha tutarlı, daha düzgün, daha işlevsel bir kent yapmak istiyor. Nasıl yani? Can Tezcan bir süre düşündü. Nasıl anlatsam bilemiyorum dedi. En azından yapılar konusunda Thomas More'un nuskaması gibi bir şey ya da onun yüzyılımıza uygun düşen bir biçimi. Tüm gökdelenler birbirinin aynı olacak. Aynı çizime göre, aynı yükseklikte, aynı genişlikte. Yalnızca renkleri ve numaraları değişik olacak. Bir de ortalıkta ne ağaç ne çiçek. Birbirlerinden uzaklıkları da aynı olacak. Her birinin yüksekliği 550 metre olduğuna göre de kent derlenip toparlanacak ister istemez, zaman ve yakıt tüketimi en aza inecek. Ya eski yapılar? Eski yapıları geçtik, eski gökdelenler? Hepsi yıkılacak. Ne zaman? Olabildiğince kısa bir sürede. Cüneyt Ender neredeyse yerinden fırlayacaktı. Olamaz, hayır, bu kadar da olamaz dedi. Peki sen böyle bir kentte yaşayabileceğine inanıyor musun? Can Tezcan bir süre düşündü. Temel Diker'in İstanbul'u benim düşlerimin kenti değil. Gene de şu içinde yaşadığımız çirkinlik, kargaşa, uyumsuzluk ortamından çok daha rahat ve çok daha güzel olacağı kesin dedi. Bu İstanbul, Thomas More'un düşlediği başkent olacak bir bakıma. Cüneyt Önder şaşkınlıkla, neredeyse öfkeyle ayağa kalktı. Olamaz, çok saçma bir şey bu diye homurdandı. Böyle bir tasarının Thomas More'un düşüncesiyle ne ilgisi olabilir? Can Tezcan, Thomas More'u okumadığın belli demeyi düşündü bir an ama hemen sonra vazgeçti, elini dostunun elinin üstüne koydu, sonra var gücüyle sıktı. Cüneytciğim, bizim New Yorklu'nun tasarısı Thomas More'a da, çağımıza da çok uygun diye yanıtladı. Thomas More, başkentinin evlerinin hep aynı biçimde ve çok uzun bir ev sanılacak kadar düzenli bir biçimde sıralanmış olduğunu söylemiyordu yalnızca. Aynı zamanda kenter düzenini de muştuluyor ve insanlarını kadın ile erkeği, evli ile bekarı ayırt etmek koşuluyla hep aynı biçimde giydiriyordu. Bugün konutlar ve yollar hızla tek biçimliliğe yönelirken, kılıklar da tek biçimliliğe gidiyor, üstelik kadın ve erkek, evli ve bekar ayrımı da kalmadı artık, kalsa da kimsenin umurunda değil. Cüneyt Ender güldü. Abartıyorsun cancığım, hem de çok abartıyorsun dedi. Sonra birden kaşlarını çattı. Peki aynı zamanda bir kuramcı mı bu senin New Yorklu, bir filozof mu diye sordu. Hayır, ne kuramcı ne filozof dedi Can Tezcan. Ne filozof ne kuramcı ama korkunç bir sezgisi ve korkunç bir becerisi var. Çok da parası. Evet doğru ama kendi çabasıyla kazanmış. Dedeleri Diker soyadını almışlar çünkü terziymişler. Trabzon'da en güzel avcı yeleklerini onlar dikerlermiş. Temel Diker alan değiştirmiş. En yüksek, en sağlam ve en güzel gökdelenleri dikiyor. Oradan buraya nasıl gelmiş peki? Zamanında iyi patronlar, zengin yatırımcılar seçip, zamanında aslan payını aldıktan sonra yol değiştirerek, yönetimlerle iyi ilişkiler kurarak, sonunda da benim gibi çok sıkı bir avukat bularak. Anlıyorum, korkunç para düşkünü demek. Can Tezcan gene bir kahkaha attı. Hayır dostum, Temel Diker mala ve paraya senin benim kadar bile değer vermez. Kendini İstanbul'a adamış o. Daha doğrusu imgelemindeki İstanbul'a. Bu İstanbul'a bir adım daha yaklaşabilmek için servetler verebilir. Küçücük bir arsa için 5 gökdeleni gözden çıkarabilir. Korkunç bir tutkulu yani. Evet, hem insanın tüylerini ürperten hem saygı uyandıran bir tutku. Evet, öyle görünüyor dedi Cüneyt Ender, sonra gülümsedi. Ama üç kağıtta herkesten ileri olduğu da kesin gibi. Ayrıca mala, paraya fazla düşkün olmaması, Karun gibi zengin olmasını önlememiş. Can Tezcan bir süre düşündü. Evet, belki diye yanıtladı. Bu ülkede en az 100 yıldan beri her iktidar kendi zenginlerini yaratmıştır. Ama bizim, Cüneyt Ender sözünü kesti. Bereket Türk halkı sağduyulu bir halk da hiçbir partiyi bir dönemden fazla iktidarda tutmuyor dedi. Evet, öyle. Hep kendi zenginlerini yaratan partileri iktidara getirmiş olması da açıkça gösteriyor nedenli sağduyulu olduğunu. Ama sen benim sözümü kestin. Bizim New Yorklu'nun üstünlüğü üst üste 3 iktidar döneminde zenginliğine zenginlik katmış olması. Bakarsın 4.'sünü de kafa kola alıverir dedi Can Tezcan. Sonra bir kahkaha attı. Dostumun bir başka üstünlüğü de benim tasarıya gönülden inanıp destek vermesi, diye ekledi. Çok duyarlı bir yurtsever, senin her yazını okur ve senin gibi bir düşünce adamının dünyaya bir diker gökdeleninin penceresinden bakması gerektiğini söyler. Sık sık çınlatırız kulaklarını. Cüneyt Ender mutlulukla gülümsedi. Ben de şöyle güzel ve geniş bir gökdelen dairesinde oturmak isterdim doğrusu, dedi. Sonra yapmacık bir biçimde içini çekti. Oradan gazeteye de mekikle gelmek isterdim, diye ekledi. Bunlar şu yaşadığımız günlerde hiç de erişilmez şeyler değil. Hele çok ünlü bir küre yazarı için, dedi Can Tezcan. Önemli olan istemek. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Cüneyt Ender dostunu daha bir ilgiyle dinlemeye başlamıştı. Gene de sözünü kesti. Bana bak komutan, bunlar hep devrimci sözleri. Bence senden dinlemiş olsalardı, Danton'da Saint-Just'te onaylardı bu tasarıyı, dedi. Gözlerini gözlerine dikerek bir süre hiçbir şey söylemeden baktı eski savaşım arkadaşına. Yani sen bu yeni özelleştirme düşüncesini yerinde bir tasarı olarak görüyorsun. Yani ciddisin, yani güvenilir ortakların da var, öyle mi? Diye sordu. Can Tezcan başıyla onayladı. Evet, böyle dostum. Ancak ben tek başıma kalkamam bu işin altından. Bu konuda senin yardımını istiyorum. İstiyoruz daha doğrusu, dedi. Cüneyt Ender daha bir ilgiyle baktı dostuna. Ben ne yapabilirim ki, diye sordu. Bana sorarsan senin o oturaklı, o hep 12'den vuran yazılarından biri bile olayı başlatmaya yeter. Gerisi kendiliğinden gelir. Abartıyorsun. Hayır, abartmıyorum Cüneytciğim. Temel Diker de benimle aynı görüşte. Senin kimliğin de gazetenin konumu da çok önemli. Neyse, görürüz yakında. Nasıl olsa denemesi bedava. Belki yarınki sayıya bile yetiştirebilirim, dedi Cüneyt Ender. 5. ayrımın sonu, sayfa 67.